Ayrım 38.
Zira bu kompleksler imparatorluğun sarsılan ekonomik durumu nedeniyle ayak takımının, mafyoz suçlarla bağlantılı olanların ve çoğunlukla da yasa dışı kriminal yaşayan asker sivil grupların toplanma ve gizlenme yeri durumuna gelmiş bulunuyordu. Nihayet denizcilerin uğrak yeri olan diğer liman kentlerinde rastlanan manzaraya burada da rastlanıyordu. Şehrin Müslüman nüfusunun yaşadığı sur içi ne denli mazbut, mutaassıp, muhafazakar ve sakin bir yaşam sürüyorsa, başta meyhaneler olmak üzere her türlü eğlence yerinin faaliyet gösterdiği Galata'da yaşam büyük bir gürültü patırtı içinde sürüp gidiyordu. Burada içki, fuhuş ve suç iç içe geçiyor, gayrimüslimlere tanınan bazı yasal ayrıcalıklar suç sektörünün gelişmesine olumlu katkı yapıyordu. Bu nedenle genellikle şehrin sur içi kısmında yaşayan Müslüman zorba haşere takımı da mesleklerini icra etmek üzere ellerini ve ayaklarını Galata'dan çekmiyorlardı. Onlar da her türlü rezalet ve yasa dışılıkla rol oynuyor, başta Rumlar olmak üzere gayrimüslim suç erbabı ile rekabete girerek Galata'yı yaşanmaz bir suç merkezi haline getiriyorlardı. Uluslararası alanda spekülatif kazanç peşinde koşan ülkelerin sosyal, siyasal, ekonomik bunalımlarından hem tatlı kazançlar hem de siyasi ayrıcalıkları elde eden gayrimüslim, yabancı ticaret ve diplomasi odakları bu kozmopolit ve kirli zeminden de yeri geldiğinde başarıyla yararlanmayı biliyorlardı. Galata mafyalaşma konusuna özel bir önem taşıdığı için ileride daha geniş irdelenecek Murat Çulcu. Patronu Halil'in Galata'daki Levanten gayrimüslim, tüccar ve yabancı misyon bağlamında Galata'daki ilişkilerin önemini daha iyi kavramak için Sadrazam Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın Osmanlı Devleti'nin toplumunun temel anlayışında nasıl bir değişim gerçekleştirmek istediğini de iyi analiz etmek ve anlamak gerekiyordu. Nevşehirli damat İbrahim Paşa hiç şüphe yok ki iyi bir Müslüman, güvenilir bir devlet adamıydı. Ancak onun uygulamış olduğu sosyal politikalar toplumun bir kesiminde kendisini boy hedefi haline getiriyordu. Bu kesim onun Müslüman olmadığını ileri sürebilecek kadar ileri gidiyordu. Damat İbrahim Paşa'nın bu duruma düşmesine yol açan politikaları hiç şüphe yok ki bilerek uyguluyordu. Bunun nedeni şöyle özetlenebilir. Osmanlı Devleti 1683 yılında 2. Viyana kuşatmasının bozgunla sonuçlanmasının ardından her bakımdan sarsıntı geçirmeye ve adeta çöküş sürecine giriyordu. Batı ülkelerinin 17. yüzyıldaki başarısı incelendiğinde bu gelişmenin dinsel reform ve Rönesans anlayışına değişimine dayandığı görülüyordu. Dinsel reform Avrupa toplumlarını uhrevi yaşamdan dünyevi yaşama döndürüyor, bu da tüketim-üretim bağlamında teknolojik gelişmeyi zorluyordu. Teknolojik gelişme bilimsel gelişmeyi zorluyor, bilimsel gelişme bilimsel özgürlüğü giderek yaygınlaştırıyordu. 1683 yılından itibaren sık sık Avrupa'da savaşlar yapmak zorunda kalan Osmanlı yönetimi teknolojik üstünlüğü yitirdiğini ve yenilgilerin bu nedenden kaynaklandığını görüyordu. Osmanlı aydın yöneticileri bu değişimin arkasında dinsel reformun oynadığı rolü fark ediyorlardı. Osmanlı toplumunun uhrevi yaşamdan dünyevi yaşama döndürülmesinin İslami zeminde gerçekleştirilecek dinsel bir reform ile sağlanması mümkün görülmüyordu. Bu nedenle Nevşehirli İbrahim Paşa farklı bir strateji uyguluyor, Osmanlı yaşam tarzını doğrudan liberalize etmeye, dünyevi yaşam tarzını ön plana çıkararak desteklemeye başlıyordu. Kadının sosyal yaşama kazanılması, kadın erkek birlikte eğlenilmesi, sanayileşme olgusunu zorunlu kılmak amacıyla toplumsal tüketim zemini oluşturulmak üzere kağıthane bölgesinde köşk ve kasır yapılmasıyla inşaat sektörü yaratılmaya çalışılması, bu köşk ve kasırların planlarının Fransa'dan getirtilerek Fransa'dakine benzer bir yapı teknolojisinin geliştirilmesine gayret edilmesi, başta kumaş olmak üzere mefruşat atölyeleri, fabrikaları kurulması girişimleri, eğlencenin uhrevi yaşamdan dünyevi yaşama da geçiş köprüsü olarak kullanılması, bu bağlamda kağıthanede düzenlenen eğlencelerle sosyal faaliyetlerin yoğunlaştırılması, bilim ve ilim heyetleri kurularak sosyal, askeri, ekonomik yapının incelenmesi ve elde edilen veriler doğrultusunda bilimsel önlemler alınması, matbaanın kurulması, özellikle ordunun bu doğrultuda yeniden düzenlenmek istenmesi de bu önlemlerle klasik, tasavvufi Osmanlı yaşam tarzı alt üst ediliyordu. Bu gelişme ve oluşumlar klasik İslami yaşam tarzına sımsıkı bağlanmış olan tutucu çevreleri rahatsız ediyordu. Aynı şekilde bir dönem Avrupa kıtası üzerinde askeri, ticari, siyasi ipotek kurmuş olan Osmanlı İmparatorluğu'nun içine düştüğü açmazı ve bunalımı derinleştirmek isteyen batılı çevrelerde bu politikadan rahatsızlık duyuyordu. Zira Osmanlı toplumunun uhrevi yaşam tarzını benimsemesiyle dünyevi yaşam kaynaklarının tümünün kendi kontrollerine girebileceğini düşünüyor, bu oluşumu engelleyebilecek bir değişimi endişeyle karşılıyorlardı. başta İngiltere ve Fransa olmak üzere Osmanlı sosyal yaşamının liberalize edilmesinden rahatsızlık duyan batılı odaklar, bu gelişmeyi tersine çevirmek istiyorlardı. Ayrıca Osmanlı ekonomik ticari yaşamı üzerinde egemenlik ve tekel tesis etmiş olan uluslararası spekülatif kazanç ticaret oligarşisi de aynı rahatsızlığı hissediyordu. Oligarşi İbrahim Paşa yönetiminin antisemitik girişim ve bazı uygulamalarında tepki gösteriyor, rahatsızlık duyuyordu. Batılı odaklar gibi oligarşi ve Osmanlı yaşam tarzını yeniden İslami taassuba ve dolayısıyla uhrevi yaşam tarzına dönüşmesinde fayda görüyordu. Burada hemen kaydetmek gerekir ki bu dönemde de dış odakların Osmanlı İmparatorluğu ile daha yakından ilgilenmesine yol açan önemli nedenlerden birini de ticaret konusundaki gelişmeler teşkil ediyordu. Bu gelişmeler İngiltere-Fransa rekabetiyle de yakından ilintili bulunuyordu. İmparatorluk ile Fransa arasındaki ticaret potansiyeli hızla artıyordu. Fransa'da Languedoc'ta imal edilen ve geniş Londre, Mahut Londre, Birinci Londre ve Adi Londre adı verilen kumaşlar Osmanlılar tarafından ithal ediliyordu. Bu ürünler Osmanlı toplumunda geniş ilgi görüyordu. Languedoc'tan her sene İstanbul'a ve diğer şark limanlarına 5000 balyadan fazla kumaş sevk ediliyordu. Ayrıca Lyon'dan sırmalı kumaşlar, Marsilya'dan boyalı kumaşlar, tıbbi ecza ve süs eşyası ithal ediliyordu. Bu ithalat 15 milyon akçeye ulaşıyordu. Buna karşılık Osmanlılar da Fransa'ya hububat, pamuk, ipek, kahve ve Fransız sanayinin gereksinim duyduğu ham maddeleri ihraç ediyordu. Ayrıca Mora, Selanik ve Glos'tan buğday, Mısır'dan pirinç, bakla, kahve, sinameki, zafiran ve kösele sevk ediliyordu. Buna paralel olarak Selanik ve Akka'dan pamuk ile yün, Sayda'dan pamuk ipliği, Trablus, Şam, Kıbrıs, İzmir, Mora ve Halep'ten ipek ile Hindistan cevizi gönderiliyordu. Fransa ile Osmanlı İmparatorluğu arasında her yıl 500'den fazla ticaret gemisi sefer yapıyordu. Lale Devri, Ahmet Refik, adı geçen eser sayfa 90-91. İki ülke arasındaki ticari gelişme Fransa ile dünya genelinde geniş kapsamlı, derin ve acımasız bir koloni rekabeti içinde bulunan ve düşmanlık derecesinde husumet güden İngiltere'yi rahatsız ediyordu. Özellikle tekstil sanayinin gereksinim duyduğu pamuk, ipek ve yün gibi ham maddelerin Osmanlı'dan Fransa'ya gitmesi, buna karşılık Fransa'nın Osmanlı Devleti üzerinden Doğu ile yaptığı ticareti güçlendirmesi, İngiliz ticaret oligarşisini son derece rahatsız ediyor, adeta çileden çıkarıyordu. Kısacası Londra bakımından Sultan 3. Ahmet ile onun yenilikçi sadrazamı İbrahim Paşa büyük bir tehlike oluşturuyordu. Uluslararası spekülatif kazanca dayalı ticaret oligarşisinin beyni ve merkezi olan Londra, Osmanlı İmparatorluğu'nu tam anlamıyla kontrol altında tutabilmek için Galata'daki yandaşlarını harekete geçirmiş, sarayın uyguladığı yeni politikaların altını tutucu İslami unsurları kullanarak sinsice oymaya başlamış bulunuyordu. Her ne kadar Osmanlı İmparatorluğu ile iyi münasebetler içinde bulunsa bile Fransa'nın da Doğu Avrupa'da güçlü bir rakip görmek istememesi doğaldı. Ve o da bu politikalarının gereğini yapmaktan çekinmiyordu. Unutmamak gerekir ki Galata'daki batılı koloninin önemli bir bölümü de Fransa'nın güdümünde hareket ediyordu. Bu ve diğer odaklar yönetimin hedeflediği değişimi engellemek amacıyla İran Savaşı'nın doğurduğu olumsuzlukları, akçenin değeriyle oynanması sonucu piyasada duyulan rahatsızlıkları, vergi sistemi ve oranlarındaki değişikliklerden doğan hoşnutsuzlukları, esnafa karşı alınan önlemler nedeniyle artan tepkileri, çeşitli nedenlerde ocaklarda baş gösteren olumsuz kıpırdanmaları başarıyla kullanıyor, derinleştiriyor, kaşıyarak kanlı yaralar haline getiriyor ve nihayet yönetimin aleyhinde yönlendirerek kullanıyordu. Bu odakların faaliyet üssü ise Galat bölgesi oluyordu. Batılı ülkeler Galata'daki uzantılarını kullanarak hem Osmanlı sarayına, unutmamak gerekir ki harem ve devşirme personeli gayrimüslim kökenden gelenlerden oluşuyordu, hem de ocaklar ile piyasaya nüfuz ediyordu. Bakınız Marjinal Tarih Tezleri, E-Yayınları Murat Çulcu. İşte bu nedenle bir dönem İstanbul'a hükmederek yönetime egemen olan patronu Halil'in daha önce bazı gecelerini Galata'da geçirmesi hayli anlam taşıyordu. Nitekim patronu Halil'in Galata'da başından geçen bir olayın üzerinde önemli durulması gerekiyordu. Zira Halil Galata'da bir cinayet işleyerek adam öldürüyor, ölüm hücresinden ise yağdan kıl çeker gibi çekilip alınıyordu. Bu cinayet olayı ve sonrası şöyle gelişiyordu. 1729 yılının Haziran ayında bir gece Galata'da meyhaneleri dolaşan patronu Halil, sarhoş bir topçu çavuşu ile karşılaşıyordu. Taraflar bilinmeyen bir nedenle kavgaya tutuşuyorlardı. Küfürleşmeyle başlayan kavgada bıçağını çeken Arnavut ocaklı topçu çavuşuna rastgele saplayarak onu cansız yere seriyordu. Bunun üzerine ortalık karışıyor, kalyoncu kullarıyla topçu ocaklar olay yerine koşuyor, karşı karşıya gelerek saflaşıyorlardı. Bu arada tersaneden yetişen ve bir dönem kalyon leventliği yapan patrona, tersane başçavuşu tarafından yakalanarak tersane zindanına atılıyordu. Böylece kalyoncu kullarıyla topçular arasındaki muhtemel kanlı arbede önlenmiş oluyordu. Patronu Halil Reşat Ekrem Koç, adı geçen eser, sayfa 120. Bu arada Galata Voyvodası da duruma el koyuyor, olayı araştırıyordu. İnceleme sonucu bu şahsın zaten sabıkalı olduğu anlaşılıyor ve Halil, Voyvoda tarafından idama mahkum ediliyordu. Fakat infazdan önce muhakkak ki durumu haber alan eski koruyucusu Abdi Paşa'nın uyarması sonucu, Kapıdağ'ın derya Kaymak Mustafa Paşa devreye giriyordu. İstanbul Kaymakamı Mustafa Paşa Voyvoda nezdinde girişimde bulunuyor ve patronu Halil Rical sayesinde ikinci kez mutlak bir ölümden kurtarılarak adeta ipten alınıyordu. Sandwich, patronun İstanbul'a geldikten sonra Kapıdağ'ın deryanın adamlarıyla tanışmış ve Mustafa Paşa'nın himayesi altına girmiş olduğunu kaydeder. Mustafa Paşa'nın patronu Halil gibi adamları himayesi cidden dikkate şayandır. Bu keyfiyet onun bir takım karanlık tertipler peşinde koştuğunu da ispat ediyor. Patronu İsyanı 1730, adı geçen eser, sayfa 133. Patronu Halil'in ölümle burun buruna geldiği bu sırada gerçek korumacısı Abdi Paşa da vezaret makamında bulunuyordu. Kısacası bu aşamada patronanın devlet ricali içinde güçlü bağlantıları bulunuyor, bu güç odakları kendisini tüm olumsuzluklara ve tehlikelere karşı koruyordu. Patronu Halil aynı zamanda Arnavut olması nedeniyle çok önemli bir avantaja da sahip bulunuyordu. Zira 2. Viyana bozgunundan sonra Rumeli'den İstanbul'a göç edenler arasında Arnavutlar özel ve önemli bir yer tutuyordu. Bu Arnavutlar Besa ve Dokakin kanunu gibi iç dayanışmalarını pekiştiren geleneksel örfi uygulamalar ve yaptırımlar ile tutucu bir soydaşlık örgütlenmesi içinde bulunuyorlardı. Arnavutlar aynı zamanda heterodoks Bektaşi ortak paydası nedeniyle fütüvvet kurumları arasındaki mesleki konumlarını da pekiştiriyorlardı. İstanbul'a gelmeye devam eden genç Arnavut göçmenler genellikle hamamlarda çalışıyorlardı. Bunların önemli bir bölümü de Yeniçeri Ocağı'na yazılıyordu. Hamamlarda dellak, natır veya hademe olarak çalışan Bektaşi Arnavut gençleriyle fütüvvet bağlamında örgütlenmiş bulunan külhan beyleri aynı çatı altında barınıyorlardı. Böylece aralarında hem inançsal yakınlaşma hem de sıkı bir soydaşlık iletişimi tesis ediyorlardı. Bunun sonucu olarak Arnavutlar, külhan beyleri, ricalin bir kısmı, ocaklılar yaklaşık aynı muhalefet odağında aynı ortak paydayı paylaşıyorlardı. Arnavutların gücünü ve iç dayanışmasını şu satırlar belirgin bir biçimde ortaya koyuyordu. 5 Kasım 1730 tarihinde bir serden geçtiğinin Yeniçeri zabitlerinden birini öldürmesiyle mevcut gerginlik yeniden arttı ve patrona Halil ile 32. Orta'nın zabiti arasında Orta Cami'de şiddetlice bir münakaşa cereyan etti. Patrona kendisine veya taraftarlarına dokunanın karşısında İstanbul'daki 12 bin Arnavut'u bulacağını söylüyor, Yeniçerilerin mezkûr zabiti de bütün Arnavutluk ile gelmiş geçmiş bile olsa hepsini imha edeceklerinden bahsederek zorbaların derhal Yeniçeri kışlalarını terk etmelerini emrediyordu. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser, sayfa 170. Bu satırlardan da anlaşılacağı gibi olaylar sırasında İstanbul'da 12 bini asker olmak üzere çok sayıda Arnavut bulunuyor ve bunlar aralarında çeşitli nedenlerle ve yollarla sağladıkları dayanışma nedeniyle önemli bir tehdit ve baskı gücü oluşturuyorlardı. Bu cahil kitlenin bir takım kışkırtmalarla harekete geçirilmesi ise pek de zor olmuyordu. Bu kışkırtmalar ise ciddi nedenlere dayandırılıyordu. Bu sırada İran'dan gelen askerler hamamları dolaşıyorlar. İranilerin işgal ettikleri kalelerde asakiri muhafazanın burunlarını kestiklerinden, iki ellerini böğürlerine soktuklarından, İslam çocuklarını havaya atarak kılıçla parçaladıklarından bahsediyorlar. Arnavut dellaklarla Yeniçerileri sizde gayreti dini mebiyin yok mudur diye teşvik ediyorlardı. Lale Devri, Ahmet Refik, adı geçen eser, sayfa 120. Arnavut dayanışması hamamlarda tesis ettikleri nüfus sayesinde külhan beylerini de etkiliyordu. Arnavutlar gibi onlar da patrona Halil'in liderliğinde hareket ediyorlardı. Bu destek patronayı ayrı bir güç ve tehdit unsuru durumuna getiriyordu. Nitekim patronanın liderliğinde örgütlenen külhan beyler arasında şunlar yer alıyordu. Karayılan, Ayasofya Hamam Külhanı'nın 45 yaşındaki destebaşıydı. Bir süre tersane zindanında yatan bu külhan beyi Ayasofya Hamamı'nda papuççuluk yapıyordu. Emir Ali Bey, Mahmut Paşa Hamamı Külhanı'nın 45 yaşındaki destebaşı. Derviş Mehmet Baba, Ayasofya Hamamı'nın 50 yaşın üzerindeki külhancısı. Kalender Baba, Gedikpaşa Hamamı'nın külhancısı. Kalem Bey, Bayezid Hamamı'nın 50 yaş üzerindeki külhancısı. Patrona İsyanı 1730, adı geçen eser, sayfa 134. Bu listeden de anlaşılacağı gibi patronu Halil bir yandan soydaşlık bağları nedeniyle Arnavut dayanışması çerçevesinde örgütlenirken, diğer taraftan da hamam dellaklığı sayesinde İstanbul genelinde örgütlenmiş bulunan 1000 kişilik bir Külhan Bey ordusunu da arkasına almış bulunuyordu. Bu Külhan Beyleri istihbarat toplamaktan adam öldürmeye, finansal güç sağlamaktan halkı kışkırtmaya ve sindirip korkutmaya kadar pek çok alanda etkili oluyordu. Böylece İstanbul'a egemen konumda bulunan yasa dışı örgütün içinde en önemli grubu bunlar oluşturuyordu. Külhan Beylerinin varlığı ve üstlendikleri görevler Osmanlı mafyoz toplum yapısı zemininde mafyoz örgütlenmenin devlet yapısındaki güçlerini ve etkinliğini de kanıtlıyordu. 1730 ihtilali adıyla tarihe geçen patronu Halil ayaklanmasının en çarpıcı tarafını Külhan Beyleri ile ocaklı zorbaların el ele vererek imparatorluğa egemen olmaları teşkil ediyordu. Bunun yanı sıra patronu Halil'in Muslu Beşe'den başka önde gelen iki yardımcısı daha bulunuyordu. Bunlar Emir Ali ile Ali Usta'ydılar. İzmir zorbalarının İstanbul uzantısı. Emir Ali hem profesyonel bir ihtilalci hem de İstanbul'daki Külhan Beylerindendi. Patronu Halil'in en yakın arkadaşlar arasında yer alan Emir Ali 1727-1728 yıllarında İzmir'in altını üstüne getiren ayaklanmada aktif rol oynuyordu. Bu ayaklanma bir bakıma 1730 yılında İstanbul'da cereyan eden olayların bir provasını oluşturuyordu. Kaldı ki İzmir olaylarının çıkış nedeni de Osmanlı mafyoz toplum yapısını ortaya koyması bakımından büyük önem taşıyordu. Unutmamak gerekir ki Ocaklılar İstanbul gibi önde gelen bir liman ve ticaret merkezi olan İzmir'de de etkin bir biçimde piyasaya girmiş bulunuyorlardı. Yoğun şekilde esnaflıkla uğraşan Ocaklılar piyasaya zorbalık yöntemlerini sokuyor, kaba kuvvet, baskı, şiddet, terör uygulayarak piyasa üzerinde tekel tesis etmeye uğraşıyorlardı. Bunu yaparken de sık sık uluslararası ticaretle uğraşan yerli ve yabancı tüccarlarla karşı karşıya geliyor, onların çıkarlarını olumsuz yönde etkiliyorlardı. Güçlü ve uluslararası alanda yaygın ilişkiler ağına sahip bulunan Levanten ağırlıklı İzmir ticaret erbabı, Ocaklı esnafın kent içinde ve bölgede tesis ettiği baskıya tepki gösteriyordu. Bu husumete bölgedeki etkinliğini günden güne kaybeden ve güç yitiren ayanlar da katılıyordu. Ayanların bir kısmı Yeniçerileri, bir kısmı da diğerlerini destekliyordu. Bunun sonucunda İzmir iki güç odağının hesaplaşma alanı haline geliyordu. Piyasa üzerinde otorite tesis eden Ocaklılar ve Ocaklı esnaf etkinliğini günden güne arttırarak merkezi yönetimin İzmir'deki uzantısını da etkilemeye başlıyordu. Kentte ve bölgede merkezi otoriteye ortak olma eğilimi gösteren Ocaklılar gittikçe egemen duruma geliyor, şımarıyor, yasal alanda olduğu gibi yasa dışı alanda da eylem ve faaliyetlerini arttırıyorlardı. Rekabetin diğer ayağında ise büyük ticaret erbabı bazı ayanlar, voyvoda ve sekbanbaşı yer alıyordu. Görüldüğü gibi Yeniçeriler ve sekbanlar bu husumetin iki silahlı grubunu teşkil ediyordu. Ancak her iki tarafın arkasında da çıkar gruplarının desteği ve kışkırtması bulunuyordu. Bu da İzmir'de sinirleri son derece geriyor, ilişkileri adeta patlamaya hazır bir bombaya dönüştürüyordu. Bu bomba nihayet Yeniçerilerle Voyvoda'nın sekbanları arasında meydana gelen basit bir olay nedeniyle patlıyor, İzmir adeta alt üst oluyordu. Basit bir nedenle başlayan olay kısa zamanda topluma yayılıyor, Yeniçeriler, Ocaklı esnaf, zorbalar, işsiz güçsüz başıbozuklar ve elebaşıları Voyvoda'yı hedef alıyorlardı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi M. Münir Aktepe'nin 1727-1728 İzmir İsyanı'na dair bazı vesikalar başlıklı makalesi. Cilt 8, sayı 11, 12 Eylül 1955, sayfa 71. Başlangıçta son derece basit nedenlerle başlayan kavga giderek büyük bir isyana dönüşüyor, çatışmalar günlerce devam ediyordu. Aralarında Emir Ali'nin de yer aldığı Yeniçeriler zaman geçtikçe hasımlarını sindiriyordu. Bunun sonucunda İzmir Voyvodası ile onu destekleyen ayağından Osman Ağa çareyi İstanbul'a kaçmakta buluyordu. Ancak onların firarı ortalığı yatıştırmıyordu. Aksine Ocaklılar cereyan eden olaylardan sonra 3. Ahmet'in kendilerini cezalandırmasından korkuyor, direniş ve zorbalıklarını sürdürerek İzmir halkını sindiriyorlardı. Buna paralel olarak da Voyvoda ile yandaşlarının kendilerine baskı ve zulüm yapması nedeniyle karşı koyduklarını anlatmak üzere İstanbul'a bir heyet gönderiyorlardı. Sultanahmet ile Sadrazam İbrahim Paşa olayları tırmandırmamak ve ortalığı yatıştırmak amacıyla İstanbul'a kaçan Voyvoda'yı görevden alıp yerine Sadrazam'ın çuhadarlarından Süleyman Ağa'yı Voyvoda tayin ediyorlardı. Ayrıca eski Voyvoda ile Ağayan Hacı Osman Ağa'yı da kabahatli bulduklarını söyleyerek İstanbul'da alıkoyuyorlardı. Örneğin Hacı Osman Ağa'yı alıkoymaya yetinmiyor, İzmir ile tüm münasebetlerini keserek ailesini de başkente getirtmeyi kararlaştırıyorlardı. Fakat bu önlemler ve kararlar İzmir'i haraca bağlayan ocakları ikna edemiyor, yatıştıramıyordu. Aksine kendi istekleri doğrultusunda hareket etmeyi sürdürüyor, kendilerini destekleyen Derviş Efendi'yi Reisül Ayan yapıyorlardı. Üstelik Yeni Voyvoda Süleyman Ağa'yı da benimsemiyor, merkezi otoriteye karşı eylemlere devam ediyorlardı. İzmir'de terör estiren zorbaların elebaşılığını şunlar yapıyordu. Buruni Çalıkzade adlı serden geçti ağası Halil. Muhtesiboğlu Ahmet, Kara İsmail, Laz Mustafa, Kasap Köse Veli, Muhtesip Hacı Ali, Tokatlı Ali, Laz İbrahim, Kesir Çıkmazlar adıyla tanınan iki kardeş, Arap oğlu, Oturakçı Yeniçeri ihtiyarı Kara İbrahim, Muhtesip oğlunun küçük kardeşi Mustafa, Palamut karyesinden Türedi İmam, Buruneli karyesinden Sarı İvaz, Kasım Beşe Ömer Ağa. Tarih dergisi İzmir İsyanı'na dair vesikalar adı geçen eser cilt 8 sayı 11-12 sayfa 75. Ayrıca bu şahıslar İzmir'de oturan eski serdar Gedusizade Mehmet Ağa, Ekmekçi Bayraktar Ali, Çubukçu Bayraktar Abdullah, Bazarbaşı oğlu Nazikzade Osman Ağa, Kıllı oğlu Arpacı Kara Ali, Boyacı Odabaşı, Deli Ahmet Odabaşı, Dellal Beştu, Kasap Safi Beşe, Kasap Damadı Emir'i zor kullanarak saflarına katıyor, hep birlikte ayaklanmayı yaygınlaştırıyorlardı. Tarih dergisi İzmir İsyanı'na dair vesikalar adı geçen eser cilt 8 sayı 11-12 sayfa 75. Sultan 3. Ahmet aralarında Emir Ali'nin bulunduğu zorbaların zararsız hale getirilerek cezalandırılması hakkında Aydın Mutahassılı Abdullah Paşa'ya, İzmir Mollası'na, İzmir Voyvodası Süleyman Ağa'ya, Suğla Sancağı Mütesellimine, Yeniçeri Serdarına, Vilayet Ayağanına, Kale Dizdarına ve iş erlerine de buyruklar gönderiyordu. Padişah bu buyruklarında zorbaların derhal yakalanmasını, bir kısmının hapsedilmesini, bazılarının da öldürülmesini istiyordu. Fakat olaylar durmadan tırmanıyor, ocaklar şehre tam hakim oldukları için Voyvoda Süleyman Ağa da kaçmak zorunda kalıyordu. Sultan 3. Ahmet bunun üzerine Aydın Muhassılı Vezir Abdullah Paşa'ya yeni bir ferman göndererek adamlarıyla birlikte İzmir üzerine yürümesini ve Süleyman Ağa ile işbirliği yaparak bu sorunu çözmesini istiyordu. Sultan Halife bununla da yetinmiyor, olayların vehameti nedeniyle İzmir ayaklanmasını bir Anadolu sorunu olarak kabul ediyordu. Bu nedenle Karahisar'ı sahip Kütahya Saruhan sancakları mütesellimlerine, Bayındır Bergama Menemen'ten Denizli Turgut kazaları voyvodalarına fermanlar göndererek Abdullah Paşa'yı fiilen desteklemelerini buyuruyordu. Padişah bununla da kalmıyordu. Suğla sancağı kadılarına, Bozcaada, Midilli, Sakız, Rodos, Kuşadası, İstanköy, Sisam gibi bölge kazalarının naip voyvoda ve kale muhafızlarına fermanlar gönderiyor, İzmir'den kaçması ihtimali bulunan zorbaların buralarda barındırılmamasını, korunup kollanmamasını ve derhal cezalandırılmasını emrediyordu. Tarih dergisi İzmir İsyanı'na dair vesikalar adı geçen eser cilt 8 sayı 11-12 sayfa 82. Nitekim büyük bir kuvvetle üzerlerine gelen Abdullah Paşa'nın meseleyi kan dökmeden çözmek önerisi korkuya kapılan zorbalar tarafından kabul ediliyordu. Vezir Abdullah Paşa böylece zorbaları oyuna getiriyor, direnmeden dağılan zorbalar daha sonra padişahın emirleriyle kovuşturulup cezalandırılıyorlardı. Üstelik padişahın kararlılığı sayesinde çok az sayıda zorba canını kurtarabiliyordu. Şu hattı Hümayun firarların ne şekilde gerçekleştiğini belirgin bir ifadeyle ortaya koyuyordu.